Ayrım 9. Kader ağlarını örerken. Agobji Hacikyan. Sayfa 123. Madison Avenue'de hava kirliliği had safhadaydı. Kahverengi bir bulut ve toz şehrin üzerine çökmüştü. Nur bir süre caddede yürüdü, sonra oteline dönmek için bir taksi çevirdi. Şoför, Manhattan'ın korkunç trafiğinde kendine yol bulup ilerlemeye çalışırken Nur düşüncelerine dalmıştı. Bugün de olumlu sonuçlar elde edememişti. Goldwater ve ortakları yoktu. Üstelik dürüst olmayan işler çevirmişti. Mauro Balyan adlı dosyada belirtilen ölüm tarihi Mauro'ya ait olmadığı gibi dosya üzerine oyunlar oynandığını hissediyordu. Yarın sıfır noktasına geri dönüp yeniden araştırmaya başlayacağım. Nicole güzel bir kız ve soruşturma aşamasında bana yardım eder. Nur bunları aklından geçirirken kızın dekoltesini mi yoksa profesyonel deneyimini mi öncelik vereceğini henüz bilmiyordu. İşini garip bir enerji doldurdu. Mauro'yu yeniden bulabilme umudu onu coşturmuştu. Yüz yüze geldikleri zaman acaba hiç tanımadığı bu kadına anne diyebilecek miydi? Belki de terk ettiği oğlunu görmeyi hiç istemiyordu. Arkasında bırakabildiğine göre belki de bu çocuğu hiç istememişti. Hayır, Nur böyle bir şeye inanmak istemiyordu. İçine doğuyordu. Mauro onu görür görmez boynuna atılacaktı. Eskiden olduğu gibi onun annesi olacaktı. Ama o döneme ait hiçbir anısı yoktu. Nasıl olabilirdi? Öyle küçüktü ki. Annesinden tek anı o sepya, kahverengi renkli fotoğraftı. O resmi albümden koparıp alarak yanında taşımadığı için şimdi çok pişmandı. Deniz ona Mauro'nun evli olduğunu söyleyerek kocasına olan bağlılığından söz etmişti. Öyleyse bu çift Amerika'ya yerleştikten sonra herhalde bir sürü de çocuk yapmışlardır diye düşündü Nur. Peki bu aile kendisini nasıl karşılayacaktı? İstenmeyen, davetsiz misafir gibi mi? Nur birden kardamlarda piç, balyanlarda piç, işte beni bekleyen kabul edilme şekli diye içini çekti. Kötü düşünceleri boğmak için Mauro'nun hesabına yatacak küçük serveti düşündü. Bu kadar parayla kim olursa olsun ömrünün sonuna kadar çalışmak zorunda kalmadan yaşayabilirdi. Kim bilir belki de bu paraya ihtiyacı yoktur diye düşündü. Ne olursa olsun bu babasının son isteğiydi. Onu yerine getirmek için elinden geleni yapacaktı. Düşüncelerinin içinde öyle kaybolmuştu ki taksinin çoktan Waldorf'un önüne geldiğini ve kapıdaki görevlinin taksinin kapısını açarak onu beklemekte olduğunu fark edememişti. Mauro ve Vartan, Exeter Street'teki evlerinde tek kelime konuşmadan bakışlarıyla birbirlerine meydan okuyorlardı. Sonunda Vartan, "Gece gözümü kırpmadım," diye patladı. Mauro ayağa kalktı ve kahve makinesinden kendine yeniden kahve doldurdu. "Tanrı aşkına Mauro, bir şey söyle." Mauro, Rıza Bey'in evinde 4 yıl geçirdikten sonra kocasını yeniden karşısında gördüğünde de aynı bugünkü duyguları yaşamıştı. İki erkeğin para değiş tokuş eder gibi onu kullanmalarını çok aşağılayıcı bir davranış olarak algılamıştı. Sanki onun hayatı söz konusu değilmiş, ona ait değilmiş gibi iki erkek de ona seçme hakkı tanımamıştı. Üzerinde hükümranlık kurmak için yenişemeyen iki rakip, kendisi de kumarda ortaya konan para durumuna düşmüştü. "Ben artık bir eşya olmak istemiyorum. Ben özgür bir kadınım. Bundan böyle kimse benim adıma karar veremeyecek." Böyle yemin etmişti. O zamanlar haftalarca Vartan'a elini sürememişti. Kocası gözleri arzu dolu kendisine yaklaştığında ise onu sert bir tavırla itmişti. Zamana ihtiyacı vardı. Aylar sonra kocasına validen bir oğlu olduğunu ama terk etmek zorunda bırakıldığını itiraf etmişti. Şu anda ise Mauro uzlaşmak istemiyordu. "Oğlum söz konusu olduğunda gerçek bir fanatik gibi davrandın. Acaba seni Nayri'den, Jake'den, Thomas'tan yıllarca ayrı kalmak zorunda bıraksalar? Bu farklı. Bunlar bizim evlatlarımız ve bu bir piç değil mi? Öyle değil mi? Sus Vartan. Bazen zekandan şüphe ediyorum." Kanı beynine hücum etmek üzereydi. Devam etti. "Şimdi ben sana soruyorum. Ayrı kaldığımız yıllar boyunca hani şu yatağını paylaştığın, memelerini okşayıp sevdiğin, daha başka şeyler de yaptığın sevgili Arusyak'tan bir evladın olsaydı ve kanından canından olan bu yavruyu görmek sana yasaklanmış olsaydı ne yapardın?" Vartan yargısına yargıyla yanıt alınca buz gibi oldu. Yüzünü ekşitti ve düşünceye daldı. Karısının yüzüne vurduğu konuyu daha önce de düşünmüştü. O kadını sık sık hatırladı. Paylaştıkları fakir odayı, onun Vartan'a hizmet edişini, sıcacık insanlığını, güzel gülüşünü, onu arzuyla sevmiş olduğunu ve cesaretini hiç unutmamıştı. Bir de onun korkunç ölümünü. Rıza'nın elindeki askerlerden biri tarafından kırbaçlanarak öldürülmüştü. Mauro'yu bulmamış olsaydı Arusyak'la yeniden birlikte olur muydu bilemiyordu. O zamanlar Arusyak'la beraberliğini mazur göstermek için kendini Mauro'nun özgür olduğuna inandırmıştı. Mauro'nun da kendi gibi kendini milletine adadığını, öksüzleri kurtardığını ve partizanların saklanmasına yardım ettiğini düşünüyordu. Vartan, Arusyak'ı birlikte olmaya zorlamamıştı. Zorla yanında tutmamıştı. Ancak bu düşündüklerinin kendisinden başkasına yararı olmadığı gibi Maro'nun duygularını gizlemesine de neden olmuştu. Vartan, sessizliği kırmak için konuştu. O bir Ermeniydi. İşleri içinden çıkılmaz hale getirecek çocuğumuz olmadı bizim. Az kalsın ona aşık olduğunu söyleyecekti, sustu. Ermeniydi, öyle mi Ermeni? Maro öyle bağırmıştı ki kendi sesi kulaklarına yabancı geldi. Nur'un babasının Türk ya da Çinli olmasının ne önemi var? İtiraf et, Nurhan'ı görmemi istemiyorsun çünkü Rıza'yı hep kıskandın. Bir Türk'le yatmış olmamı hiç hazmedemedin ve mazeret bulmuş olmak için onun Ermenileri kestiğini yineleyip durdun. Çünkü öylesi işine geliyordu. Nurhan'ın oğlum olduğunu asla kabul etmeye yanaşmadın. Çünkü o bir Müslüman gibi, bir Türk gibi yetişmişti. Bana doğruyu söyle, öyle değil mi? İçini kemiren de bu. Haydi itiraf et. Nasıl olsa senin için bir şey değişmeyecek. Bir kereli kibirliliği bırak, bana saygılı davran. Ben, yani uğruna hayatını çekinmeden tehlikeye attığın karına saygı göster. Benim için Anadolu'yu bir baştan bir başa gezdin. Kılık değiştirerek fanatik dervişlerin arasına Udi olarak katıldın. Beni Rıza'nın pençelerinden kurtarabilmek için onu kaçırdın. Bunların hepsini beni bulabilmek için yaptın. Maron'da yeniden doyuma erişebilmek için, onun utancını yenmesini, suçluluk duygusunun üstesinden gelmesini, yani içsel çatışmalarını düzene koymasını bir melek sabrıyla bekledin. İşte ben o kadınım Vartan. Karını unutmuş olabilir miydin? Onu hala seviyor musun? Senin sevgiden, duygudan anladığın bu mu? Bin yıllık nefretlerini işlerinden atamayan yobazlardan ne farkın var söylesene. Midemi bulandırıyorsun. Nubar, kardeşi konusunda haklıydı. Vartan, aklına koyduğu, karar verdiği şekilde bir türlü eski düşmanlarından öcünü alamamıştı. İçindeki canavarlardan kurtulamamış, geçmiş için yas tutamamıştı. Siyaset iyice değişmişti. Hiç kimse, hiçbir millet suçu üstlenmek istememişti. Oysa Vartan, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk gününden beri aynı düşüncelerle kalmıştı. İşte onu tüketen buydu. Maro'nun her yanı öfkeden tir tir titriyordu. Dudağının kenarı acıyla bükülmüştü. Kocası artık ona yabancıydı. Sanki Rıza'nın bir başka türüydü. Karşısında oturup sigarasını tüttürerek aşkla ona bakıyor. Telefon çaldı. Vartan açtı ve onu uzattı. Seni arıyorlar. Arayan yardımcısı Perk'ti. Yine baskı makinesi arızalanmıştı. Hemen gelmeye çalışırım Perk. Bu sabah kendimi iyi hissetmiyordum. O nedenle biraz geciktim. Sen o arada lütfen teknisyeni ara. Eminim o sorunu halleder. Alıcıyı yerine bıraktı. Araya giren bu kesindi. Onu biraz sakinleştirmişti. Daha sakin bir sesle, acele etmeliyim. Gazete beklemez. Ben sana söylenecek her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Sinirlerine ve kendine hakim olabildiğim bir zaman yine konuşuruz. İstediğini söyle, istediğini yap. Kararım kesin. Oğlumu görmek istiyorum. Maro sert bir tavırla söylediği sözler aslında kalbi kırık, aşağılanmış ve kendi kalesi tarafından yenilgiye uğratılmış bir kadının kendini ele vermemek için söylediği sözlerdi. Karşısında oturan bu Vartan bir zamanlar onu her şeye, herkese karşı destekleyen parlak kurnaz adam mıydı? Hala Ermeni milletine yapılanları anlatan akıllı ve olgun insan mıydı? O hükümetin milletine yaptıklarını sabit fikir denecek bir inatla yineleyip duruyordu. Türkiye güvenli bir yer değil. Bu garip ülkede daha yeni 6-7 Eylül ayaklanması oldu. Okumadın mı? 1941'de sadece Müslüman olmayanları askere alıp zorunlu çalışma taburları oluşturduklarını hatırlamıyor musun? 1942'de Müslüman olmayanların mal varlıklarını vergilendirdiklerini, vergisini ödeyemeyenleri Anadolu yollarında taş kırmaya gönderdiklerini ve büyük bölümünün bu vergiyi kanlarıyla ödediğini hatırla. Buna rağmen hala oraya gitmek istiyorsun. Ben, tarihten alıntı yaptığın yeter Vartan. Ayaklanmaların, ihtilallerin, kıyımların ve daha beter olayların senin olsun. Benim umurumda bile değil. Asla hiç kimse oğluma kavuşmama engel olamayacak. Nerede olursa olsun gideceğim. Vartan, asi diye bağırdı. Ben hayatımı milletime adadım. Sen ise onurumla ve doğru yaptığıma inandığım her şeyi bir anda yerle bir ediyorsun. Bana ihanet ediyorsun. Yaptıklarımdan hep gurur duydum. Duyduk. Senin bunları iki cümleyle yıkmak, yok etmek isteyebileceğine inanamıyorum. Vartan, kendine gel. Sana oğlumdan söz ediyorum. Milletimizden değil. Yaptıklarımızı inkar etmiyorum. Gurur duyuyorum ve yine aynı şeyleri yapmamız gerekse yeniden senin tarafında olurum. Uyan Vartan. Savaş bitti. Hayaletlerle savaşıyorsun. Acınacak bir durum bu. Ben yaşamı seçtim ve yaşamım oğlum Nurhan. Vartan, tek sözcük edemeden yaşadığı şoku anlamaya çalışıyordu. Karısının yorumları üzerinde buzlu tuş etkisi yapmıştı. Ancak her şeye karşın içinden hatalı olduğunu da hissediyordu. Karısıyla şu an yaptığı gibi hiçbir zaman açık açık konuşmayıp ıstırap çektiği için pişmanlık duyuyordu. Ama öyle ön yargılı bir insandı ki bir türlü kararından dönemiyordu. Her şeyi yeni baştan gözden geçirmesi gerekiyordu. Diyalog kurup gerçekleri konuşmak yerine işi baskıya, şiddete vardırmayı sürdürürse karısını kaybedebilirdi. ''Gazeteye gidiyorum.'' dedi Maro. Vartan kapının çarpıldığını duymadı bile. Karmakarışık fikirlerini düzene sokmaya çalışıyordu. Karısına kendini anlatmak, ondan özür dilemek, onu sakinleştirmek isterdi. Ailesini düşündü. Dağılmalarını istemezdi. Nurhan hep aralarında bir sır olarak kalmıştı. Thomas dışında çocukların hiçbiri onların geçmişini bu yönünü bilmiyordu. Thomas'a gelince o da bu olayı solgun bir fotoğraf gibi anımsıyor, bir üvey kardeşi olduğunu çok az hatırlıyordu. Vartan ondan bu sırrı gizlemesi yolunda söz almıştı. Bunu başarmak kolay olmuştu çünkü Thomas'ın istediği ne olursa olsun olayları unutmaktı. Tehciri unutmak, kaçırıldıktan sonra yarı tutsak oluşunu, yıllarca yapayalnız, yatılı hayatını, her şeyi. Gençliğinde yaşadığı her şeyi unutmak istiyordu. Unutmaya çalıştığı bu olayları anne ve babası bir şekilde hatırlatırlar diye de içinde hep korku duyardı. Maro birçok kez cesaretini toplayıp gerçekleri tüm çıplaklığıyla çocuklarla konuşması için Vartan'a yalvarmıştı. Geçmişimizdeki trajediyle çocukların dengelerini bozma, bırak mutlu büyüsünler. Vartan inatla bu cümleyi yinelerdi ama şimdi bu sözlerinden pişmanlık duyuyordu. Maro da kocasını dinlediği için pişmandı. Ertesi gün öğleden sonra Nur uzun bir masanın üzerine yaydığı kağıtları karıştırıyordu. Bulunduğu yer korkunç ve kötü görüntülü bir bodrum katında bulunan Sağlık Bakanlığı'nın New York bürosuydu. 1947'den bu yana ölenlerin dosyalarını tek tek incelemişti. Neyse ki adlar alfabetik sıralanmıştı, yoksa kesinlikle bir başkasından yardım istemek gerekebilirdi. Nur ölenlerin kayıtlarında Maro Balyan'ın izine rastlamadı ama onun ölmediği konusunda ısrarlıydı. İşi sonuna kadar götürecekti. Babası nasıl her şeyi, herkesi birbirine karıştırmıştı? Aşk nasıl insanları deli saçması işler yapmaya itebiliyordu böyle? Birden aklına çılgınca bir fikir geldi. Yoksa Rıza Maro'yu kocasını cezalandırmak için mi elinde tutmuştu? Çünkü babası dolap çevirme konusunda belli ki çok yetenekliydi. Neyse, gerçeğe geri döndü ve görevliye arşivden geri kalan belgeleri kayıtlara getirmesini istedi. Görevli iri yarı bir zenci kadındı. Emekliliği yaklaşmış, gerçek bir devlet memuru. Kadının belleği inanılmazdı. Tüm kayıtları ezbere biliyor gibiydi. Nur ondan bu tozlu defterlerde kayıtlı tarihleri hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Sizin için ne yapabilirim? Bana 1944'ten 1947'ye kadar kaydedilmiş belgeleri getirir misiniz? Binanın içi öyle sıcaktı ki Nur bitkin düşmüştü. Sıkılmadınız mı bayım? Gerçeği söylemem gerekirse fazlasıyla sıkıldım ama hala aradığım insanı bulamadım. Nur kol düğmelerini açtı, kravatını gevşetti. Belki de böyle biri yok diyen arşiv görevlisi güldü. Haklısınız, ben de bunu kanıtlamak istiyorum. Kadın bir an gözden gitti, bir dakika sonra kucağında taşıdığı çok kalın bir ciltle geri döndü. Manhattan'da öldüğünü nereden biliyorsunuz? Bilmiyorum. Biraz tuhafsınız bayım. Birini arıyorsunuz, ölümü sağ mı bilmiyorsunuz. New York'ta mı, başka yerde mi, hangi yıl onu da bilmiyorsunuz. Buna karanlıkta avlanmak denir. Nur, durumu açıklamanın iyi olacağını düşündü. Oldukça karışık bir durum dedi gülerek. Annem bulmaya çalışıyorum. Kadın üzerine su atılmış gibi oldu. Tanrım acı bana. İşte bu garip bir şey. Annenizin ölüp ölmediğini bilmiyor musunuz? Bir annem olduğunu bile bilmiyordum. Dinleyin bayım. Bunu bana daha önce söylemeliydiniz. İsa'nın bile bir annesi vardı. Tanrım beni bağışla. Komiksiniz dedi Nur ve asabi kahkahalarla gülmeye başladı. Siz de küçük, gülünç bir tipsiniz diye kadın mırıldandı. Nur araştırmayı sürdürdü. Bulabildiği tek Maro Balyan, Max Sherman'ın verdiği belgede kayıtlı olan ölü Maro Balyan'dı. En azından dikkatsizlikle gözden kaçırılmış olabilecek bütün kayıtları elden geçirip elemişti. Devam etmek boşuna zaman kaybı olacaktı. Saatine baktı. 3 olmuştu. 5 dakika sonra çantası elinde, kolunda ceketi, arşiv görevlisi kadının masasına yaklaştı. Bir iki, Nur'un yine kendisinden başka kayıt ciltleri isteyeceğini düşünürken Nur kadına tatlı tatlı gülümsedi. Aslında annem bana göre ölmedi. Zaten tek dileğim de bu. Yardımınız için teşekkürler. Adınıza sevindim diye cevabı yapıştırdı memur kadın. Bir saniye sonra da ekledi. Onun şu anda nerede oturduğunu bulmaya çalışın. Aslında yapmak istediğim de buydu. Önleriniz için teşekkürler hanımefendi. 12. İki gün boyunca sistemli bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın arşivlerini taramasına ve New York şehir rehberindeki tüm balyanları telefonla aramasına karşın Nur hiçbir sonuç elde edememişti. Morali bozulmadı ama bir an önce bir iz yakalamak istiyordu. Öte yandan Altan her gün Türkiye'den arayıp ağabeylerinin sabırsızlanmaya başladığını tekrarlayıp duruyordu. Ağabeyleri Nur'u suçluyorlar, işleri salladığını söyleyerek bankadaki paranın tamamını hemen İstanbul Tıp Fakültesi hesabına yatırmasını istiyorlardı. Neyse ki babalarının son dileğine karşı çıkamadıkları için, üstelik Süreyya de Rıza Bey kesin bir dille belirttiğinden Nur bu baskıları fazla ciddiye almıyordu. Ancak ağabeyleri arkası kesilmeyen yorumlar yapmayı sürdürüyorlardı. Sırf kötülük yapmak ve hoşnutsuzluk yaratmak için durmadan hakaret etmekten vazgeçmiyorlardı. Onlar için bu servetin eski bir metrese bırakılması, üstelik Hristiyan bir orospuya, kendilerine hakaret etmek anlamına geliyordu. Bir kere bu kadın farklı dine ve etnik gruba aitti. Ayrıca bir de bunlar yetmiyormuş gibi babaları onları işin başına geçireceğini bu orospunun oğluna şirketi teslim etmişti. İşte bu kadarı fazlaydı. Nur bu iki insanın kendisiyle uğraştıklarının, hazımsızlıklarının ve aşırı kıskançlıklarının tamamen farkındaydı. Park Avenue'deki kilisenin saati 3'ü vurdu. Nur öğle yemeğini yemediğini o an fark etti. Aç ve yorgun rehberi kapattı. Günün erken saatlerinde Serop Balyan adlı birini aramıştı. Adam doğu işi, oryantal halılar satıyordu ama saat 3'ten sonra iş yerinde olmayacağını söylemişti. Belki bir sigara açtığını bastırabilirdi. Sigarasını dudaklarının arasına yerleştirip umutsuzca şansını denemeye karar verdi. Bay Balyan'la görüşebilir miyim? Baba mı, oğul mu? Baba. Birkaç dakika sonra hattın öbür ucundan sevinçli bir ses duyuldu. Alo, ben Serop Balyan. İyi günler bayım. Adım Nur Kardam. İstanbul'dan geldim ve Maro Balyan adlı bir hanımı arıyorum. Kendisi yakın akrabamdır. Son 48 saat boyunca bu cümleleri o kadar çok tekrarlamıştı ki ezberlemişti. Bir kez daha telefon edişinin hangi nedene bağlı olduğunu açıkladı. Kısa bir sessizlik oldu. Bu isim bana bir şeyler anımsatıyor. Türkiye kökenli olduğunu söylediniz değil mi? Evet, İstanbullu. Nur'un kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Bu halı tüccarının ona somut bir şeyler söyleyeceği içine doğmuştu. Adam bu kez biraz daha uzun sustu. İstanbullu bir Maro Balyan hatırlıyorum. Yıllar önce Ugap balosunda bu adı taşıyan bir hanımla karşılaşmıştım. Ugap balosu mu? O da nedir? Diye sordu Nur. Sonra aceleyle sigarasından bir nefes çekip dumanını havaya doğru üfledi. Evet, haklısınız. Açıklayayım. Bu sözcük Ermeni Yardımseverler Birliği anlamına gelir. Nur hemen sözcüğün açılımını blok notuna yazdı. Bu hanımı hatırlıyorum diye yineledi. Sevimli sesin sahibi öyle güzeldi ki salonda bulunanlar onun yanında soluk kalıyorlardı. Hayatımda rastladığım en zarif, en cazip kadındı. Bizde bir söz vardır. Onu gören gülün canı solmak ister derler. İşte o denli güzeldi. Ne yazık ki bu hanımın sizin aradığınız Maro Balyan olup olmadığını bilmiyorum. Ugap, Union Generali Armenia de Bienfasie. Nur, binde bir denk düşebilir düşüncesiyle adamın eğretilemesinden metafor cesaret buldu ve şansını denemek için sordu. Sanıyorum aynı insandan söz ediyoruz bayım. Acaba nerede oturduğunu biliyor musunuz? Nerede olabileceği konusunda hiçbir fikrim yok. Serop Balyan'ın sesinde neşeden eser kalmamıştı. Peki bu balonun hangi yıl ve nerede yapıldığını hatırlıyor musunuz? Aa tabii, yerini hatırlıyorum. Los Angeles'taki Hilton Oteli'ndeydi. Tarihine gelince hayır. Çünkü üzerinden en az 20 yıl geçti. Acaba UGAP yetkilileri bilebilir mi? Nur bu arada birliğin kısaltılmış adında hata yapmamak için not defterine göz attı. Gayet tabii. Birliğin merkezi New York'ta, Manhattan şehrinin telefon rehberinden bulabilirsiniz. Halı tüccarı daha ne yapabilirdi? Bunca yıl sonra bir kez gördüğü kadının adını hatırlamak. Ne güçlü bellek. Sizi kutluyorum bayım diye keyifle bağırdı Nur. Akrabanızı gördüğünüzde sakın bunları söylemeyin. Gerçekten çok güzel bir kadındı. O zamanlar ben de fena sayılmazdım. Gevrek kahkahası ahizeyi çınlattı. Evli olduğunu öğrendiğimde yaşadığım düş kırıklığını görmeliydiniz. Teşekkürler bayım. Bu değerli yardımınızı hiçbir şekilde ödeyemem. Nur annesini görebilmek için giderek daha da sabırsızlanıyordu. Oysa onun kendisini terk ettiğini düşündüğünde önceleri heyecanına gem vurabiliyordu. Rıza'nın Mara'ya duyduğu aşkı düşündü bir an. Sonra Esin'le aralarında doğan, başlayan ilişkiyi içinden geçirdi. Acaba 20 yıl sonra kızın adını hatırlar mıydı? Onca yıl sonra halı tüccarım Maro'yu ve güzel görüntüsünü aklından çıkaramamıştı. Bu düşünceleri beyninden kovmaya çalıştı. Bir adresten diğerine koşamayacaktı. Bu nedenle oturup New York'taki bütün kiliselerin, derneklerin ve Ermeni gazetelerinin bir listesini çıkardı. Nicole'den yardım istemeli mi? Neden olmasın? Sherman'ın kartını bulup büroyu aradı. Bay Sherman'ın bürosu. Nicole'in sesini tanımıştı. Ben Nur Kardam. Evet Bay Kardam. Kızcağız şaşırmıştı. Öneriniz için arıyorum. Genç kadının bir an ikilemde kaldığı seziliyordu. Sonra Nur'un ne demek istediğini anladı. Yardıma ihtiyacınız olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Mümkünse tabii, memnuniyetle. Teklifim her zaman geçerlidir diye yanıtladı Nicole yüreği çarparak. Akşamüstü 5'te bana gelebilir misiniz? Anlaşıldı. Waldorf'tayım. Halı tüccarıyla yaptığı konuşma Nur'un içini ışıldatmış, umut vermişti. 20 yıllık yarı silik bir iz onu ta Los Angeles'a gönderiyordu. Üst üste sigara içiyor, bir yandan da pis alışkanlık diye kendine kızıyor, hemen ardından çektiği nefesin dumanını büyük bir arzuyla içine çekiyordu. Nur'un Maro'da görmek istediği anne imajı yavaş yavaş oluşuyordu. Altan'ın ısrarlarına karşın Leyla'yı aramamıştı. Ona New York'ta bir anne yeter yanıtını vermişti. Eğer Maro Balyan hayatta ise ve bulabilirse Leyla'yı daha sonra düşünecekti. Pan Amerikan ekibi otelin holünde kayıt kuyruğunda bekliyorlardı. Nur ise Nicole'un gelmesini bekliyordu ki gözüne ilan tahtasındaki yazı ilişti. 1 Ekim 1955 Cumartesi Ermeni Cemiyeti Balosu. Başka izler bulabilmek için düş gibi fırsat. Tam bu anda danışmanın orada bir adamın durmuş kendini izlediğini fark etti. Göz göze geldiklerinde adam hemen bakışlarını kaçırıp oradaki hostesleri izliyormuş gibi yaptı. Seyrelmiş saçlarına karşın kırkını da gösteriyordu. Beyaz ceketine eklenmiş kırmızı bir cep, Clark Cable bıyıklarıyla şehrin lüks otellerinde boy göstererek zengin kadını avına çıkan jigololları andırıyordu. Nur gözünü ondan ayırmadan bakmayı sürdürünce adam yakalandığını anladı. Bay Kardam. Nur arkasını döndü. Nicole'i hemen tanıdı ve onu kocaman bir gülümsemeyle karşıladı. Biraz gecikeceğimi bildirmek için aradım ama odanızda değildiniz. Aslında geç kalmadınız. Bu arada ben de çevrendekileri izleyerek eğleniyordum. Nicole, sarı organzadan kısa kollu bir elbise giymişti. Bu renk ten rengini iyice ortaya çıkarıyordu. Nur otelin barına giderek sakin bir köşede rahat rahat konuşabilecekleri bir masa vermelerini istedi. Sonra kızla hemen konuşmaya başladı. Sizden benim için dedektif yapmanızı isteyecektim. Ben dedektif? Araştırma diyelim isterseniz. Tabii ücretinizi ödeyeceğim. Bu Nicole'ün en son düşündüğü şeydi. Gerek yok. İkimiz de ne istediğimizi biliyoruz. Tamam ama iş iştir. Nur konuşmayı profesyonellikten öteye götürmek istemiyordu. Çünkü dostluk adı altında iş flörte dönüşebilirdi. Eh bunca iş arasında bir bu eksikti. Nur devam etti. Ben kiliselerin, cemiyetlerin ve gazetelerin bir listesini çıkardım. Sizden onlarla bağlantı kurmanızı isteyecektim. Maro Balyan ya da onu tanıyan birinin izini bulmaya çalışın. Nicole başını sallayarak onayladı. Hemen yarın sabah başlayabilirim. Ben listenin yarısını alayım, siz de geri kalanını. Günün sonunda yeniden burada buluşup yaptıklarımızı özetleyelim. Eğer önemli bir şey bulursanız otele benim adıma bir mesaj bırakın. Polisiye romanlardaki gibi dedektiflik oynayacağız desenize. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Önümde Maro Balyan'ı bulmak için sadece 2 ay vaktim var. Bu süre sonunda bulamazsam mirasa sahip olamayacak. Ekip olarak çalışırsak bir şeyler bulacağımızdan eminim. Umarım. Bir konuyu belirtmeyi unuttum dedi Nur. Nicole kaygılanarak ona baktı. Hangi konuda? Bizim soruşturmayı ve bürodaki işlerinizi aynı anda nasıl yürüteceksiniz? Ben haftada 2 kez Bay Sherman'ın bürosunda çalışıyorum. Bazen de benden araştırma yapmamı istediğinde fazladan çalışıyorum. Orada sürekli çalışan eleman iletileri alır. Ben de öğleden sonraları randevuları düzenlerim. Anlıyorum. Tahminlerinin aksine Nicole'un çok masum bir yanı vardı. Bu da Nur'a çekici geliyordu. İri kahverengi gözleri ve güzel gülüşüyle çekingenliğini gizlemeye çalışıyordu. 26 yaşında olduğunu söylemişti. Nur onda çok genç bir kızın saflığını ve tazeliğini görüyordu. Başka bir zaman olsaydı ve bu kadar zor görevleri olmasaydı bu kıza ilişki hiç de fena olmazdı. Beyninin bir köşesinden Esin'in alarm zilini duyar gibi oldu. Kokteyl saati yaklaşmıştı. Müşteriler barı doldurmaya başladılar. Nur, içkilerin tazelemesi için garsonu işaret etti. Endişeli görünüyorsunuz dedi Nicole. Evet, kız haklıydı. Yalnız endişeli değil, bitkindi. Nur'un kızı yanıtlayacak hali kalmamıştı. Sandalyesinde doğruldu. Çevresindeki insanlara gözden geçirmeye başladı. Nicole başını çevirince Nur'un barda oturan 2 genç güzel kıza baktığını fark etti. Bir yorum yapmasına zaman kalmadan Nur fısıldıyla ona şöyle dedi. Sizden bir şey isteyeceğim. Lütfen şu barda oturan, zayıf uzun boylu adama bir göz atar mısınız? Bardaki kızların yanında oturan beyaz ceketli. Aman dikkat edin, fark etmesin. Nicole sigara paketini yere düşürdü, sonra paketi yerden almak için eğildi ve bu komik kaşlı, ince bıyıklı adamı iyice gözden geçirdi. Daha önce buralarda hiç görmedim, sizi izliyor gibi. İran Pers minyatürlerinde görülen savaşçıları andırıyor. Nur birden bu tür egzotik bir benzetmenin Nicole'e hiçbir şey ifade etmeyeceğini fark etti. Gazete muhabiri olabilir. Nereden bu yargıya vardınız? Sadece tahmin. Polis duruşturmalarında hep burnunu her işe sokan bir gazeteci vardır da. Nicole, bir gazetecinin neden Nur Kardam'ı izleyebileceğini bilemezdi. Kardam İmparatorluğundan söz edildiğini hiç duymamıştı. Onun için Nur bir avukattı. Hoş bir insan, muhtemelen iyi arkadaşlık edilebilecek biri. Hem kim bilir, belki de kısa ve çok romantik bir macera yaşanabilecek biri. Nur birilerinin ona adıyla seslendiğini duydu. Özür dilerim, bir dakikanızı rica ediyorum. Yerinden kalktı ve müracaata gitti. Bay Kardam, uluslararası hattan aranıyorsunuz. İkinci kabinden konuşabilirsiniz. Hattın öbür ucundan Leyla'nın sesini duydu. Annenin mesajlarına bile yanıt vermiyorsun diyordu. Anne sözcüğünü bastıra bastıra vurgulayarak. Nur'un yüzü allak bullak oldu. Rica ederim anne, biliyorsunuz araştırmalarım tüm zamanımı alıyor. Çok meşgulüm. Leyla bunları duymamış gibi sürdürdü. Sesinde umutsuzluk ve düş kırıklığı seziliyordu. Anneni buldun mu? Ötekini yani, gerçeğini. Nur sustu. Aralarındaki hava ağırlaşmıştı. Buldun mu? Evet mi? Hayır mı? Yüzüne telefonu kapatmaya hazırdı. Dişlerini sıktı. Bulduğum zaman size haber vereceğim. Leyla, Nur'un kısa ama çok şey anlatan sözleri karşısına yıkılmıştı. Gözyaşlarına boğuldu. Bir gece önce rüyasında Maru'nun Nur'u New York'ta kalmaya razı ettiğini görmüş, çok telaşlanmıştı. Bu onun bir daha Nur'u göremeyeceği anlamına geliyordu. Nur, eğer bu kadın seni benden koparırsa mahkemeye başvuracağım. Onun senin üstünde hiçbir hakkı yok. Aklını kaybetmiş diye düşündü Nur ve ona acıdı. Anne beni dinleyin. Söz konusu olan küçük bir çocuğun alıkonulması değil. Kimse beni kaçırmıyor. Ne siz ne bir başkası. Aklınız karışmış sizin. Nur'un bu sözleri Leyla'nın hıçkırıklarının ikiye katlanmasına neden oldu. Söz veriyorum. Onu bulur bulmaz sizi arayacağım. Sonra da oturur. Her şeyi en baştan konuşuruz. Umarım onu hiç bulamazsın. İnşallah ölmüştür ve yattığı yerde kalır. Nur telefonu kapattı, bara geri döndü. Ama içi alt üst olmuştu. Leyla'ya bir şey belli etmemek için kendini sıktıkça daha da kötüleşmişti. Leyla'nın onu kaybetme korkusunu anlıyordu ama annesinin kendisini acındırmaya çalışmasını dikkate almak istemiyordu. Şu anda zaten kendi sorunları kendine yetiyordu. Hiç alakası yokken birden çocukluğunun ve ilk gençliğinin mutlu günleri aklına geliverdi. Sıcak yaz gecelerinde Altan'la birlikte tarlalarda ateş böceklerini yakalamak için koşuşturmaları, ellerinde kelebek fileleriyle küçük böceklerin peşine düşüşleri, onları yakalayıp minik kafesleri kapattıktan sonra merakla izlemeleri. Ateş böceğinin bir mucize yapar gibi ateşini yakıp söndürmesi. Peki ama neden bunları düşünüyordu şimdi? Kesinlikle bir zamanlar nedenle özgür ve mutlu olduğunu hatırlamak için. Oysa giderek üzüntülere boğulmuştu. Ben hiç İstanbul'a gitmedim dedi Nicole. Nur'u daldığı sorunlardan uzaklaştırmak için. İstanbul, New York'un gökdelensiz olanıdır. New York, Atlantik'in önünde ayakta duran bir şehir. İstanbul ise boğaz boyunca uzanmış bitkin bir şehirdir. Manhattan kadar gürültülü ve pistir. Manhattan'dan 2000 yıl daha yaşlıdır. Zenginliğin ve fakirliğin yan yana sergilendiği gerçek bir açık hava müzesidir. Çok güzel bir tanımlama. Tarihte anlatılan sultanlar, haremler, saray entrikaları gerçek mi peki? Günümüzde yalnız kitaplarda kaldı bunlar. Konuyu değiştirmek için kıza bir soru yöneltti. Adınız bir Fransız adı. Yanılıyor muyum? Hayır, yanılmıyorsunuz. Fransızım, Montpellier'de, Fransa'nın güneyinde bir şehirdir. Ben 8 yaşındayken ailem Birleşik Amerika'ya göçmüş. Fransa'yı biliyor musunuz peki? Gayet tabii diye yanıtladı kız biraz şaşkın. Çok zeki bir kadınsınız ama sanırım bunu zaten biliyorsunuz. Çok emin değilim. Nicole böyle bir soru yönelttiği için Nur'a kızmadı. Aksine konuşmalarının profesyonel konulardan kişisele dönüşmesine memnun olmuştu. Tüm bildiğim ne kadar Amerikan vatandaşı olursam olayım aslıma yani Fransızlığıma yürekten bağlıyım. Bravo diyerek Nur kızı bir baş işaretiyle onayladı. Fransa'ya ve Fransızca'ya hayranımdır. Babam eğitimini Paris'te sürdürmüş. Fransızca'yı çok iyi konuşurdu ve bu dile tutkundu. Nur'un aklına babası gelmişti. Onu herkesin tanıdığı haliyle düşündü. Sevimli, uygar, cömert, Fransızca tutkunu. O halde siz de Fransızca konuşuyor olmalısınız. Beni sınavdan mı geçirmek istiyorsunuz? Nur bu sözleri Fransızca sormuştu, devam etti. Bir şey soracağım. Sizin büroda masanın üzerinde gördüğüm Kardam dosyası bir tane midir, yoksa başkaları da var mı? Genç kadın gözlerini kıstı, bu sorudan hoşlanmamıştı. Aa yani mesleğimin gerektirdiği profesyonel sırları ortaya dökmemi istiyorsunuz. Bu yersiz soru için beni bağışlayın. İnanın sizin büroyu aradığımda böyle bir şey aklımda bile yoktu. Bu soruyu sorulmamış var dedin. Unutalım tamam mı? Gerçekten Maro Balyon'u bulmak için araştırma yapmamı istiyor musunuz? Yoksa karmaşık başka işler? Nicole duygularını gizlemesini bilmeyen bir insandı. Nur'un gönül kırıcı, gereksiz sorusu nedeniyle yanakları kızarmıştı. Nur onu sakinleştirmeye çalıştı. Moralinizi bozdum, üzgünüm. Nicole'un yanakları hala pembeydi. Açık davranılmasından hoşlanırdı. Nur'un kendisi için çalışması yönünde yaptığı teklifi kabul etmiş olmasaydı hemen burasını terk edebilirdi. Konuşmaya devam etmeden önce bilmenizi istediğim bir şey var. Unutmayın ki ben bir başkası için çalışıyorum. Bulunduğum yer ağzı sıkı olmamı gerektiriyor. Münasebetsizlik etmek istememiştim. Sizi arama nedenim patronunuzun gizli dosyalarını karıştırmanızı istemek için değildi. Sakın böyle düşünmeyin. Nicole'un iş pek rahat etmemişti ama yine de Nur'un özrünü kabul ettiğini belli etmek için başını salladı. Bu kız güzel çalışacak diye düşündü Nur. Profesyonel ve samimi. Ayrıca böylelerinin gözünü kimse korkutamaz. Nicole gelince o soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Salak ya da saf olmadığını biliyordu. Sadece tabii henüz mesleğinde acemiydi. Ama her şeyi öğrenmeye hazırdı. Bu Nur kardamın aslında ne tür bir adam olduğunu merak ediyordu. Kuşkusuz kendi ülkesinde güçlü ve zengin biriydi. Onun için çalışmak bana çok şey öğretecek. Ayrıca başarabilirsem benim için iyi bir referans olacak diye düşünerek Nur'a yardım etmeyi önermekle iyi bir karar verdiğini anladı. Adam gidiyor. Nur birden bağırmıştı. Nicole tedbirli davranarak başını o yöne çevirmedi. Bir dakika beni bekleyin diye mırıldandı Nur ve ayağa kalkıp doğru bara gitti. Amacı barmeni sorgulamaktı. Biraz evvel giden adamı daha önce de gördüm sanırım. Sanırım birkaç yıl önce Atlanta'da gazeteciler toplantısındaydı. Acaba adını biliyor musunuz? Evet, aslında bir muhabir ama adını bilmiyorum. Hangi gazete için çalıştığını da bilmiyorum. Nur bu yanıtlardan tatmin olmuştu. Masasına döndü. Haklıymışım. Bu tip bir gazeteciymiş. Sanırım ünlü birisiniz diye takıldı Nicole. Maalesef. Nicole hazırladığı listeyi gösterdi. Barın solgun sarı ışığında listedeki adları incelemeye başladılar. Nur 5. ve 39. caddelerin kesiştiği köşede bulunan UGAP binasını buldu. Cemiyet görevlilerinden biri ona Amerika Ermenileri Piskoposluğu ile temasa geçmesini önerdi. Böylece Birleşik Amerika'daki birçok Ermeni kilisesiyle bağlantı kurabilirdi. Aslında her papaz kendi bölgesindeki Ermenilerin kayıtlarını tutuyordu. Böylece cemaat üyelerinin sağ ya da ölü olduklarını anlamak kolaydı. Görevli kadın bu yolun uzun ve zor olduğunu ama araştırmaların ilerlemesi için başka çare olmadığını da ekledi. Bu insanlar Amerika'ya geldiklerinde işlerinden birçoğu eski yaşamlarıyla tamamen bağlarını koparmak için isimlerini değiştirdiler. Bu durumda eğer aradığınız şahıs da aynı yolu seçmiş ise işiniz daha da zorlaşıyor. İz sürmekte zorlanacaksınız. Nur önüne çıkan bu beklenmedik engelden ürktü. Kadından izin isteyip oradan ayrıldı. Waldorf Astoria afişinde gördüğü Ermeni gecesine gitmeye karar verdi. 9. ayrımın sonu sayfa 141.